Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'ya, Kültür Dünyamızdan Manzaralar programına hoş geldiniz. Bu programda kıymetli kültür tarihçimiz, değerli hocam Dursun Gülek Bey ile beraber huzurlarınızdayız. Kültür Dünyamızdan o dünyanın engin ve zengin manzaralarını sizlere dilimiz döndüğünce, nefesimiz yettiğince, süremiz el verdiğince takdim etmek üzere. Hocam hoş geldiniz, sefalar
getirdiniz. Hoş bulduk.
Nasılsınız, afiyettesiniz hocam?
Teşekkür ederim, hamdolsun şükründen aciziz. Fakirin birisi katık bulamadığı için tek başına ekmek yiyormuş. İçinden bir duygu geçmiş, yanında katık da olsaydı. Bu zatın yanında bulunan ehlullah'tan biri demiş ki, sağlığını katık yap yedimiş.
Evet.
Yani sağlık yerinde olduktan sonra, efendim gerisi teferruat desek, belki de doğruyu söylemiş oluruz.
Çünkü hocam o sıhhat yerinde olmadığı zaman insan ne ibadetinden
lezzet alıyor
ne
başka bir işinden.
Tabii.
Sağlık da ikiye ayrılır Selahattinciğim. Maddi sağlık, manevi sağlık. İkisi de önemli. Maddi sağlık çok önemli çünkü Efendimizin bir hadis-i şerifi olduğunu biliyorum veya zannediyorum. Buyuruluyor ki ilmi edyandan önce gelir.
Yani hocam?
Ebdan, beden kelimesinin çoğulu. Bedenler demektir. Bedenlere ait, yani insan vücuduna ait ilim, sağlık bildiğimiz tıp noktayı nazarından, tıp ilmi, din ilminden önce gelir. Bu tıp ilmi, din ilminden daha faziletlidir, daha üstündür manasına söylenmiş bir hadis-i şerif değildir. Tekaddüm itibariyle, öne geçmesi itibariyle önemlidir. Öyle ya, insanın sağlığı yerinde olmazsa din ilmini de tahsil edemez. Ettiği din ilminin gereklerini de hakkıyla yerine getiremez. O bakımdan İslam'da tıbb-ı nebevi çok önemlidir. Maalesef biz buna yeteri kadar riayet edemiyoruz. Demek ki tıp ilmi, beden ilmi, sağlık, maddi manada sağlık önemli. Tabii ki manevi sağlık daha önemli. Çünkü maddi sağlığın süresi vardır. İnsanın ömrüyle bağlantılıdır. O insanın ömrü bitince o iş biter. Halbuki manevi sağlık bitmiyor. O devam ediyor. Efendim, o bakımdan manevi sağlık içinde sağlıkçılara ihtiyacımız var.
Yani peki, orada bir gönül doktoruna, gönül tabibine ihtiyacımız var.
Doktorlarına ihtiyaç var. Doğru. Bilmem sen hatırlar mısın? Bizim gençliğimizde köylerde sağlıkçılar vardı.
Genç değilim o çocukta.
Ben gencim ya, sen nasıl genç değilsin? Efendim, motosikletleri vardı bunların. Evet. Efendim işte kendilerine mahsus iğneleri, iğne kutuları, işte sağlık aletleri köylere giderlerdi. Tabii o zaman öyle telefon yok. Alelacele gelen haberler neticesinde ulaşırlardı. Efendim, o zamanın şartlarına, yöntemlerine göre tedavilerini uygularlardı. Sağlıkçılar derlerdi ona, sağlıkçı. Her köyde sağlıkçı vardır, ziraatçı vardır. Böyle sağlık ocağı diyoruz ya şimdi. O zaman seyyar sağlıkçılar vardı.
Şimdi yani, aile hekimleri var.
Aile hekimleri var şimdi. Bunlar güzel şeyler tabii. Ama dediğim gibi esas olan manevi sağlıktır ki bunların da hekimleri var tabii.
Evet.
Manevi hekimler var. Mesela Akşemseddin Hazretleri hem maddi manada hem de manevi manada hekimdir. Asıl mesleği tıptır biliyorsunuz. Yani
buluşları vardır.
Buluşları var. Tabii. İşte mikrobu icat etmiştir. Menakıbnamesinde okumuştum. Hazret kırlara çıktığı zaman bazı bitkiler ben şu hastalığa şifayım, ben filan hastalığa devayım diye söylerler. O da onların lisanından anlarmış. Tabii her mahlukatın nevi şahsına münhasır lisanı olduğuna göre elbette bitkilerinde vardır. Onlar da konuşuyorlardı, anlayan anlar. Efendim, o yönü var. Yani mikrobu bulması, hastaları tedavi etmesi bakımından maddi manada doktor olduğu gibi manevi manada zaten doktor. Fatih Sultan Mehmet'i irşad edecek kadar efendim büyük bir doktor. Başka örnekler de var böyle. Hem dini yönden hem de dünyevi yönden sağlıkçı olan, tabip olan büyüklerimiz var. Tabiplerimiz de güzel bak. Tıp, tabip, tababet.
Tababet.
Tabibül gulub deniliyor değil mi? Kalplerin tabibi yahut da tabibi hazık deniliyor. Böyle bir tabir var ama bugünkü nesiller bu tabirleri unuttu.
Hazık tabip.
Hazık tabip şu manada söylenmiş bir kelimedir. Yani şifa veren, eli hafif, netice alan teşhisi doğru koyan, aynı zamanda hastaya şefkatle ve merhametle yaklaşan, icabın da ücret bile almayan veya azalan. Bu minval üzere mesleğini icra eden doktorlara bizim kültür tarihimizde tabibi hazık denilir. Hazakat sahibi tabip. Bu çok önemli. Asık suratlı bir doktorla beşuş bir doktorun tedavi esnasındaki farkı açık açık kendisini gösterir.
Kesinlikle hocam.
Evet, çünkü manevi tedavi önemli. Bir tebessüm dahi tedavide müsbet netice alması için bir nokta teşkil edebilir.
Çünkü orada çok hastanızın bir yerde psikolojisini de siz etkiliyorsunuz.
Tabii tabii, evet.
Ve orada söylediğiniz bir söz, kurduğunuz bir moral cümlesi,
evet,
onun kendisini çok daha iyi hissetmesine vesile olabilir. Ama çok dediğiniz gibi karamsar, asık bir çehre, kötümser, evet, ifadeler, tabii, adamın iyi olacağı varsa da yani, daha da hasta olur yani.
Evet. Evet, onun için neyzen gibi tıp tepti midem benim demeyip deyip onun meşhur doktorlardan şikayet eden bir dörtlüğü vardır.
Evet.
Bizim güzel doktorlarımız var böyle maşallah. Ben çok karşılaşmışımdır. Şu anda benim derslerime de iki doktor geliyor. İleri yaşta olmasına rağmen ikisi de sanki bir ortaokul talebesiymiş gibi heyecanla derslerine devam ediyorlar, Osmanlıca derslerine.
Ayhan Songar Bey'le hiç hukukunuz var mıydı?
Hukukumuz yoksa da tanışıklığımız var.
O da mesela bu anlamda çok
tabii.
İdeal, evet, doktorlarımızdan, evet, biridir.
Evet. Tabii.
Psikiyatri sahasında.
Psikoloji bakımından ruhiyat dediğimiz efendim işte insanın deruni dünyasına nüfuz etme bakımından kabiliyet sahibiydi. İlim adamıydı aynı zamanda.
İyi bir fotoğrafçıydı.
Fotoğrafçıydı. Efendim işte büyüklerle çok haşır neşir olmayı severdi. Necip Fazıl Üstad'ın hayranıydı. Birbirlerine iltifat ederlerdi. Binaen aleyh ikisi de mültefitti.
Evet.
Efendim onun da hocası önemli bir şahsiyet.
Mazhar Osman.
Mazhar Osman. Mazhar Osman'a demişler ki hocam sana deli diyorlar. Şurada burada sana deli diyorlar hocam deyince Mazhar Osman rahmetli gülmüş, tebessüm etmiş. Onun bunun bana deli demesinin ne önemi var? Ama ben birisine deli dersem ya, yandığı gündür demiş. burada
doğru,
sözün doğru, ehemmiyeti söyleyene göredir. Öyle ya.
Sözün ehemmiyeti söyleyene göredir.
Sıradan bir vatandaş bunu söylese hiç kimsenin dikkatini çekmez.
Ama Mazhar Osman söylediğinde tabii, doğru. Osmanlı döneminde, ecdadımız döneminde hocam, bu manevi hekimler oldukça bereketli dönemlerin yaşanmasına da elhamdülillah hem vesile olmuş. Oldukça da mümbit bir zamanmış tabii, o zaman. Evet, çok bereketliymiş gerçekten.
Zamanda,
ta
evet,
Şeyh Edebali'den başlayarak.
Tabii.
Eksik olmamış hiç o gönül doktorları.
Bizim özellikle son dönem yani 2. Mahmut devrinde, böyle büyük doktorlar ve alimler yetişmiştir. Bunların en meşhuru Şanizade Ataullah Efendi'dir. Bu zat-ı muhterem tıp ilminde zirve olduğu gibi tarihte de zirvedir. Vakanüs diyebileceğimiz bir meziyete sahiptir. Şanizade Ataullah'ın tıp kitapları var. Hem de resimli, haritalı, efendim çizimli. Çok önemli bir tabip. Efendim Behçet Efendi var keza. Fakat Şanizade Ataullah Efendi için bir talihsizlik söz konusudur.
Nedir hocam o?
İkinci Mahmut Yeniçeri Teşkilatı'nı ortadan kaldırınca efendim Şanizade Ataullah Efendi gibi, Mevakip tefsirinin yazarı İsmail Ferruh Efendi gibi, Kethüdazade Mehmet Arif Efendi gibi zatlarda bunlar Bektaşi'dir ithamıyla suçlanmışlar ve bir kısmı sürgüne gönderilmiş. Bunlardan en dramatik olanı Şanizade Ataullah Efendi'nin Tire şehri var biliyorsunuz, İzmir.
Evet.
Sürgüne gönderilmiş olmasıdır. İsmail Ferruh Efendi de sürgüne gönderilmiş ama o Bursa'ya gönderilmiş çünkü o sırada Mevakip tefsirini yazıyormuş. Tefsiri tamamlayamamış. orada rahat bir ortamda tamamlasın diye Bursa'ya sürülmüş. Osmanlı sürgüne gönderirken dahi bunları düşünüyordu, biliyor musunuz? Efendim, Ataullah Efendi, Şanizade Ataullah Efendi orada bir menfa hayatı, sürgün hayatı yaşıyor. Bin bir zahmet, meşakkat, gurbet hayatı. Düşün, bir anda minarenin tepesinden en aşağısına düşüyorsunuz. Efendim, padişah neticede pişman olmuş, affetmek istemiş Şanizade Ataullah Efendi'yi ve ferman göndermiş kavas ile. Dinleyicilerimiz belki bu kelimeyi bilmiyor olabilirler.
Kavas.
Kavas dediğimiz zat bir nevi, ne diyelim artık, ulak dedikleri böyle işte padişahın fermanını götüren, hızlı hareket eden, güvenilir kimseler gibi manalara geliyor efendim. Kavas ile bir ferman göndermiş. Fermanın sonunda ıtlakına kelimesi yazılı. Itlakına, yani serbest bırakılmasına. Mesela talak kelimesi oradan geliyor.
Boşa.
Boşamak, yani boşamak, serbest bırakmak. Evet. Itlakına. Nasıl yazılır ıtlakına? Eski harfleri nazara itibar alacak olursak, efendim, elif, tı, lam elif, kaf, nun, okutucu z, ıtlakına. Kına, ıtlakına. Şimdi bu kelimeyi o cahil kavas efendim yanlış okumuş. Gaf harfini F harfi olarak okumuş. O zaman ne oluyor? İtlafına, tabii telef edilmesine, yani öldürülmesine diye ve maalesef Şanizade Ataullah Efendi katlediliyor.
Allah Allah.
Böyle bir talihsizlik ve bir dünya, bir tıp ilmi, bir tarih ilmi böylece haksız yere idam edilmiş oluyor. Bu konuda matbuatta çok yazılar çıkmış. Bu konuda, bu mevzuda çok önemli isimler var. Mesela Feridun Nafiz Uzluk hem mühim bir doktordur hem de Mevlana aşıkı bir zattır. Mesela Hazreti Mevlana'nın torunu Ulu Arif Çelebi'nin divanını neşretmiştir. Mevlevilik üzerine çok yazıları vardır. Tahir-ül Mevlevi ile Ömer Ferit Kam ile efendim diğer Mevlevi büyükleriyle mektuplaşmaları vardır. Ben bunlardan Feridun Nafiz Uzluk ile İbnül Emin Mahmud Kemal arasında geçen mektupları elde ettim. Efendim, Şanizade Ataullah Efendi hakkında bir kitap yazmak istiyor Feridun Nafiz Uzluk. Durmadan kaynak soruyor İbnül Emin Mahmud Kemal Bey'e. O da ne varsa, Allah ne vermişse hepsini söylüyor. Bu arada bazı sitemlerde de bulunuyor tabii.
Ne diyor?
Efendim işte bu idamından sonra Tire'deki mezarlığa defnediliyor tabii. Ama sonra bir belediye başkanı, Tire'deki bir belediye başkanı maalesef kabir taşını yok ediyor. Bu harf devriminden sonra çok acayip şeyler oluyor. Mesela onu hatırlatarak İbnül Emin Bey, Şanizade Ataullah Efendi gibi bir alimin mezar taşını yok eden insanlar kim derse yeryüzünde sürünsünler, efendim kabre kadar bu sürülmeleri devam etsin diye böyle ağır ve haklı tarihlerde bulunuyor. Ama tabii bu konuda yazılmış belgeleri, bilgileri de takdim ediyor. Sonra bizim de kendisine yetiştiğimiz Ordinarius Profesör Süheyl Ünver Hoca'nın da Şanizade Ataullah Efendi hakkında çok kıymetli yazıları var. Şanizade Ataullah Efendi'nin tarihi son zamanlarda yayınlandı. Galiba iki cilt halinde, Çamlıca Yayınları tarafından. Çok kıymetli bir eserdir o. Efendim, işte bu zat-ı muhterem, az önce de ifade ettiğim gibi maddi manada da, manevi manada da tam bir tabipti.
Hazık tabiplerimizden biriymiş. Evet.
Yeni nesillere bu zatları öğretmek, hayatlarını anlatmak, eserlerini tanıtmak gerekiyor. Ah işte Mecnun'un bütün derdi aşk imiş. Bizim de bütün derdimiz kültür hizmetlerinin, ilim irfan hizmetlerinin bu kadar imkana rağmen yeteri kadar yapılamaması. Efendim, bu hassas insanları, hassas kalpleri rencide ediyor. bunun ıstırabını sizin bizim gibi insanlar çekiyor. Halbuki her şey var, bütün imkanlar var. Yani tava var, tuz var, yağ var. Niye helva yapamıyoruz sorusunu da sormak zorunda kalıyoruz.
Evet.
Böyle.
Hocam, ayaklı kütüphaneleri Allah razı olsun kaleme aldınız, istifademize sundunuz. Öyle hepsi birbirinden kıymetli, kafalarının içi müdürlüğünü yaptıkları kütüphaneden çok daha zengin olan ayaklı kütüphaneleri eseriniz vesilesiyle tanımamıza vesile oldunuz.
Eyvallah.
Fakat işte bu aslında gönül tabiplerini de, bu hazık tabipleri de belki bugünkü nesle böyle tanıtmak gerekiyor.
Şart.
Daha böyle kim bilir ne değerler vardır bilmediğimiz, tanımadığımız.
Çok şey var ama dediğim gibi bu konuda gerekli gayret şu veya bu vesileyle, şu veya bu bahaneyle yeteri kadar yapılamıyor. Daha açık konuşalım. Kültür Bakanlığı olsun, belediyelerimiz olsun ve benzeri müesseseler olsun, ellerindeki imkanlara rağmen, maddi imkanlara rağmen gerekli kültür hizmetini yapmıyorlar. Ama sözüm ona, bir takım seviyesi müsait olmayan programlara büyük alaka gösteriyorlar.
Evet.
Daha çok insan rağbet ediyor diye. Halbuki keyfiyet önemlidir.
Var.
Kemiyet önemli değildir. Bu nesil keyfiyeti göre göre yetişecek, çoğalacak. O zaman kemiyet de olur zaten. Evet, maalesef bu ihmal ediliyor. Bu vesileyle hatırlatmış olalım.
Evet hocam, aslında bunları daha çok konuşmak lazım.
Tabii,
bunun
tabii.
için neler yapılabilir? Evet. Şimdi bakıyorum, geride bıraktığımız 10-15 günlük zaman dilimi içerisinde birçok İstanbul'daki ilçe belediyelerin yeni kültür sanat sezonları başladı.
Evet.
Şimdi artık bu aylar Ekim, Kasım ve önümüzdeki Haziran, Temmuz'a kadar her belediyenin onlarca kültür merkezi var. Yani ve buralarda hangi programlar yapılıyor? O programlar insanlarımızın hayatına nasıl değer katıyor, ufkunu nasıl genişletiyor? Onları hakikaten irdelemek lazım,
kültür
değerlendirmek lazım.
Çok.
Hem
ama de şatafatlı, muhteşem.
Evet.
Her türlü teknik imkanla donatılmış vaziyette. Yani o kelimeyi de kullanmak istemem ama içi boş demek istemiyorum. Fakat yeteri kadar doldurulamıyor.
Evet.
Şöyle gerekçeleri ileri sürüyorlar. Efendim işte katılım az oluyor. Sevgili kardeşim, katılım niye az oluyor? Sen katılmadığın için oluyor. Sen belediye başkanı olarak, belediye başkan yardımcısı olarak, kültür müdürü olarak tanzim ettiğin, tertip ettiğin programa lütfen gelmezsen, personel de gelmez, halk da gelmez. Ama üçüncü sınıf bir şarkıcıyı, türkücüyü çağırıp, efendim işte katılım çok fazla oluyor diye şaşalı bir şekilde böyle düşük seviyeli programlara devam edersen, ne Şanizade Ataullah'ı bu milletin gençlerine öğretebilirsin, ne de Ali Emiri Efendi'yi. Daha düne kadar bilinmiyordu Ali Emiri Efendi. Kültür tarihimizin mücevher bir ismidir efendim. Fatih'teki Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi açılınca belki haberiniz yok, Ali Emiri Efendi isminin verilmesi polemiklere vesile oldu. Zor verildi. Efendim bir hocanın ismini verirsek eleştiri alır mıyız diyen adamlar muhafazakar kimselerdi. Sözüm ona, namazında niyazında kimselerdi. Hoca böyle, affedersiniz, maşayla tutulacak bir mikrop mudur ki bir hocanın ismini vermekten çekiniyorsun? Kaldı ki Ali Emiri Efendi hoca değil, meşhur bir kütüphanecimizdir. Efendim bu tartışma sürdü gitti. Neticede efendim verilmeyecekti. Neticede verildi. Nasıl verildi? Hürriyet Gazetesi'nin köşe yazarlarından Doğan Hızlan bir makale yazdı. Ali Emiri Efendi ünlü bir kütüphanecidir, İsmi verilsin deyince şak verildi. Aynı sözü Dursun Güllek söyleseydi davulcu öksürüğü gibi arada kaynar giderdi. Demin dedik ya, söz şahsa göre değişiyor. Ya Dursun Güllek bizden. Hiçbir sözü önemli değildir. Ama karşı cepheden başka camialardan birisi söyleyince makbul oluyor. Bizim bu arkadaşlarımızda böyle bir sıkıntı, böyle bir özellik maalesef var. Hoş, yine de iyi oldu. Doğan Hızlan'a da teşekkür ederiz bu arada. Hiç değilse o güzel ismin verilmesine vesile oldu. O güne kadar Ali Emiri Efendi'yi kimse tanımıyordu. Bakın iddialı konuşacağım biraz ama İsmail Sahip Senceri, Ali Emiri Efendi'yi, İbnül Emin Mahmud Kemal İnal'ı gündeme getiren kişilerden biri de bendenizim. Hamdolsun, şükrediyorum. Daha nice Ali Emiri'ler var. Nice İsmail Sahip Hocalar var. Bunlar nisyan perdesinin altında unutturuldu. Efendim, halbuki bunlar 600 senelik, 650 senelik Osmanlı Devleti'nin, Devleti Aliye-i Osmaniye'nin yetiştirdiği pırlanta isimler. Bugün maalesef hakkında bilgimiz yok. Ali Emiri'yi, İsmail Sahip Hoca'yı Avrupa bizden daha iyi tanıyor. Avrupalı 17. yüzyılda yetişmiş Katip Çelebi'ye hayrandır.
İşte geçen hafta
Hacı Halife derler, Hacı Kalfa derler. Bunun en büyük eseri nedir? Keşf-i Zünun'dur. Keşf-i Zünun'u kim tezil etti? Kim ona zehir yazdı, ilave yazdı? Hatta hataları tahsih etti. İsmail Sahip Hoca. Onun için Batılı bunları biliyor. Biz de İsmail Sahip Hoca'dan feyiz alan kişi sayısı 40 kişidir ancak. Evet, onlar da önemli isimler olmakla beraber ölümünden işte 50 sene, 60, 70 sene geçmiş. Bugün unutuldu gitti. 50, 60, 70 sene nedir ki? İbn-i Sina niye 800 senedir, 900 senedir unutulmuyor, 1000 senedir? İbn-i Sina olduğu için, ama biz bunları unutturduk. Hayıf, yazık. Yani bize çok iş düşüyor. Görevimizi hakkıyla yerine getiremiyoruz.
Unutmayacağız, evet, unutturmayacağız demek gerekiyor.
Çekeceğiz yani. Doğru. Hesabını vereceğiz. Evet.
Yine de hocam halen daha nefes alıp verebiliyorsak çıkmadık candan ümit kesilmezmiş.
Eyvallah, eyvallah.
Yani yapabileceğimiz bir şeyler var. Yani elbette, siz bunun elbette yazısını yazıyorsunuz. Sütununuz olduğunda gazetedeki köşenizde, radyodaki programınızda ifade ediyorsunuz. Biz sesimizi duyurmaya çalışıyoruz.
Biz üzerimize düşen görevi yapalım da netice Allah'a ait. Evet. Kabul ettirecek olan odur.
Doğru.
Evet. Ama biz ne derece görevimizi yapıyoruz, o bakımdan kendimizi de böyle bir tenkit süzgecinden geçirmemiz icap ediyor.
Doğru. Evet. Çünkü imkanlar var.
Çok.
Şartlar müsait.
Helva yapamazsak sorumlusu biziz yani.
Bu kültür merkezlerinde hakikaten yeni nesli, yani bu değerlerimizle buluşturmak için daha neyi bekliyoruz? Yani ben de ona şaşırıyorum. Şimdi yani tabii okullardaki öğretmenlerimize de hocalarımıza da bu manada ciddi sorumluluk düşüyor.
Çok.
Diyelim ki şimdi Fatih'te Ali Emiri Kültür Merkezi'nde bir program tertip ediliyor. Orada ayaklı kütüphanelerimiz ya da bizi yapan değerlerin anlatıldığı program. Ya bir kültür müdürlüğü ya da o belediye, Fatih Belediyesi misali olarak söylüyorum. İlçedeki okullarla, milli eğitimle işbirliği yaparak gençleri o kültür merkezlerindeki programlarla çok rahat buluşturabilirler. Hani bu programlar ilgi alaka görmüyor deniliyormuş ya. Halbuki...
Hayır, hayır, görüyor. Ne demek, ben içinde olduğum için biliyorum. Evet. Siz bir aşçı olsanız, yemek yapsanız, o yemeği yiyenler iki gruba ayrılacaktır. Memnun olanlar, memnun olmayanlar. Memnun olmayanlar niye memnun olmayacaklar? Siz demek ki yemeği iyi yapamamışsınız da ondan lezzet alamamışlar o yemekten. Ama iyi yaparsanız memnun olacaklardır. Şimdi bu kültür programları da böyle bir şey. Efendim, güzel yaparsanız, İyi yaparsanız, kaliteli yaparsanız illaki memnun olanlar çıkacaktır. Dün bir hanım aradı benim telefonla. Efendim, bu hanım Pendik'te oturuyor ve benim oradaki sohbetlerime 5-6 yıldır bilafasıla geliyordu. Sadece Pendik'te değil, biraz yaşı da ileri olmasına rağmen diğer programlarıma da geliyordu. Şimdi bu sene Pendik Belediyesi'ndeki programlarımıza son verildi. Efendim, başka bir iki belediyede yaptığımız programlara da son verildi. Kadıncağız bunu duymuş. Telefon etti bana, hayıflanıyor. Vah, yazık, ne yapacağım, ben gideceğim, tekrar konuşacağım. Sakın gidip konuşmayın dedim. Efendim, böyle bir boşluk var yani. Bunu bir misal olarak verdim. Evet. Böyle çok müracaatlar oluyor. Siz belediyeciler olarak kültürle sorumlu insanlar, yetkili kimseler olarak böyle bir hayıflanmaya, böyle bir program konusunda hayal kırıklığı uğratmaya Nasıl cesaret edebiliyorsunuz? Bunun hesabını nasıl vereceksiniz? Lütfen yanlış anlaşılmasın. Sadece benim için değil, diğer arkadaşlar için de söz konusu, birçoğunun programına bu yeni dönemde
evet,
akla mantığa uymayan gerekçelerle son verildi.
Evet. İlgilileri, yetkililere duyurulur bu mikrofonlar aracılığıyla. Tabii hani yiğidi öldür, hakkını yeme derler. Hocam hakikaten bu kültüre ayrı önem veren belediyelerimiz de yok değil. İstanbul'daki ilçe belediyeler var, arasında var, olsun, var, Anadolu'muzda evet, olsun. Evet. Yani işte bazen bakıyoruz böyle Başakşehir'de, işte Üsküdar'da, Pendik'te, başka birçok ilçelerde. Yani bu dertlenmeyle alakalı bir şey.
Tabii.
Bu dertlenmeyle ilgili bir şey.
Kendi aramızda konuşuyoruz. Yani bu yemeği daha kaliteli nasıl yaparız?
Evet.
Bu helvayı kıvamında nasıl pişiririz?
Evet. Değil mi?
Derdimiz o. Yoksa kimseye garazımız, kinimiz yoktur.
Tabii.
Bir Müslüman zaten garazkar, kindar ve kıskanç olamaz. Gazali'nin İhya-i Ulumunda ayrıntılı bir şekilde anlattığı bu manevi hastalıklar bir Müslümanda varsa zaten, efendim, onun yatacak yeri yoktur. Evet. O bakımdan tartışmanın, tenkit etmenin faydası vardır. Tek şartla, garazkar olmamak şartıyla. Tenkide çok ihtiyacımız var. Ama bugün o hale geldik ki tenkit edilince rahatsız oluyoruz. Hatta tenkit edene kin bağlayabiliyoruz. Son derece yanlış. Sen benim kardeşimsin. Bir hatanı görünce rencide etmeden güzel bir üslupla onu söylemeliyim.
Evet. Geçenlerde mesela hocam, Sancaktepe Belediyesi'ni olsun, Esenler Belediyesi'ni olsun, bu kültür broşürleri hazırlıyorlar. Bakıyorum hakikaten böyle bir ay içerisinde bayağı ciddi çok iyi programlar da yani yapılıyor. Ama yine de kafi mi?
Değil.
Değil.
Değil.
Kafi mi? Değil. İyinin...
İstanbul kültürün merkezi. Buranın evet, şanına uygun programlar olması lazım.
Çok güzel söylediniz. Evet, İstanbul tabii, kültürün merkezi.
Merkezidir. Başkentidir.
Doğru.
Şanına uygun olarak yapılması gerekir. Sonra her kültür programı yapan kültürlü değildir. Her sanat programı yapan sanatkar değildir. Her gezi yaptıran rehber hakiki manada rehber değildir. Ben öyle rehberler tanıyorum ki, efendim, tam bir cehalet timsalidir. Topkapı Sarayı'ndaki harem dairesini anlatırken padişahların ahlaksızlığından, süt banyolarında yüzdüklerinden bahseden rehberler bildiğim gibi, Ayasofya'yı anlatırken o yabancı seyyahlara, turistlere Fatih Sultan Mehmet burada şu kadar insan katletmiştir diye anlatan rehberlerin hem de sayı itibariyle fazla olduğunu biliyorum. Şimdi biz bunlara gerçek manada rehber diyebilir miyiz? Çok iddialı bir kelime. Rehber ne demek? Önder demek, imam demek, kılavuz demek, yol gösteren demek. Çok iddialı bir kelime. Evet, işini iyi bilmeyen insan aşını da iyi yapamaz. Evet.
Güzel bir söz söylediniz hocam. İşini iyi bilmeyen insan aşını da iyi yapamaz.
Yapamaz. Aş da iki manadadır. Tabii manevi sofra hazırlayacaksın. Evet. Maddi sofra hazırlayacaksın. Öyle kolay mı?
Evet.
Aş, iş, eş. Üçü önemli.
Olmazsa olmaz.
Olmaz. Evet.
İşte hocam o aşı iyi hazırlayan hakikaten ve yıllardır o manevi aşından milyonlarca insanın müstefid olduğu değerlerimizden bir tanesi ki sultanlara sultanlık eden bir sultan denilir kendisi için Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri.
Rahmetullahi aleyh.
Gönül tabiplerimizden evet, biri.
Tabii.
İçinden geçtiğimiz günler. Eyvallah. Vefatının 388. seneyi devriyesinde 1628'de Hakk'ın rahmetine kavuşmuş eyvallah, 16 Ekim rahmetle yad ettiğimiz gönül sultanlarımızdan, gönül tabiplerimizden eyvallah, bir Hüdayi Hazretleri.
Eyvallah. Hakk'ın rahmetine kavuşmuş sözünü ben şöyle tevil edeyim müsaade ederseniz.
Lütfen estağfurullah.
Bu dünyadayken de Hakk'ın rahmetine amin, kavuşmuştu zaten. Değil mi?
Ya.
Ne güzel bir tabir. Ne müjde yahu. Hakk'ın rahmetine kavuşan başka kime niçin kavuşsun ki?
Evet.
Ve ölümün ne kadar güzel olduğunu, mütedeyyin bir insan için ölümün bir vuslat olduğunu zaten Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri başta olmak üzere ehli irfan, ehli dil, gönül ehli kimseler gayet güzel izah ediyorlar. Biz niye korkuyoruz ölümden? Biz deyince kendimi kastediyorum. Belki sen korkmuyorsundur.
Yok.
Efendim, vukuatımız çok da ondan. Yoksa mukadderdir yani bu akibet. Onun için yükü azaltmak lazım.
Bu, ne güzel söylediniz. Vuslatta
rahat etmek için yükü azaltmak lazım. Yoksa nasıl olsa efendim kabir yolculuğumuz doğmakla başlamıştır. Dünyaya gelmekle başlamıştır yolculuk. Devam ediyor. Efendim irci'i emri gelince iş tamamlanacak. Öyle demiş şair. Erişince irci'i emri dedim Allah'a eyvallah. Evet.
Hocam bu arada şunu da sormak isterim. Tam denk geldi. Sabah saatlerinde çok sevdiğim bir abim telefonda şeyi sordu. Ya dedi zaman zaman medyada da kullanılıyor. Dikkatimi çekti. Hakka yürüdü ifadesi kullanılıyor. Evet. İşte bugün işte sabah saatlerinde eski Maliye Bakanlarımızdan Kemal Unakıtan rahmetli olmuş.
Allah rahmet eylesin.
Onun ardından söylenen sözler, kurulan cümleler esnasında bu hakka yürüdü tabirine dikkat kesilmiş. Bana da telefonda sordu. Ya böyle bir deyim hakikaten var mı? Bu zaten hayattayken bir insan hep hakka yürümez mi? Yani ölümü böyle. Evet, hakkın rahmetine. Peki evet. O zaman ne kullanmak lazım? Bir vefat haberi aldığımız zaman.
Osmanlı bunları kullanmış. Ne? Belli ortada. En hafifi, hafif demeyelim de en basiti vefat etti. İrtihali darı beka etti. Yani beka evine göçtü. Ahiret alemine göçtü. Rabbine kavuştu. Rahmeti Rahman'a kavuştu.
Rahmeti Rahman'a.
Böyle benzeri güzel kelimeler var. Yürüdü dediğiniz gibi kulağa pek de hoş gelmeyen bir tabir olarak ben de görüyorum. Evet. Rahmeti Rahman'a kavuştu. Beka alemine göçtü. Rabbine kavuştu. Ahiret alemine göçtü. Vefat etti gibi bir hayli cümlemiz var. Onları kullanmak lazım. Bu arada tabii öldü kelimesinde hele hele böyle zatlar için efendim kullanmak hoş bir ifade tarzı olmuyor. Sıradan bir mümin için bile öldü dememek lazım.
Ama onun da kullanılacağı kimseler
var. Var tabii, tabii, tabii. Öldüğünün de kullanılacağı yerler var. Şimdi ben haberlerde dikkatimi çekiyor. İşte şu kadar PKK'lı etkisiz hale getirildi diyor haberlerde. Şimdi merak ediyorum ne demek etkisiz hale getirildi? Şimdi ben burada seni tutsam şöyle elini kolunu bağlasam şurada bir yere etkisiz hale getirmiş oluyorum değil mi?
Evet.
Nedir bu, öldürüldü mü? Efendim işte ne bileyim ben başka şey mi? Kapalı konuşmamak lazım. Ve bu türlü kelimeleri siyakına, sibakına, makamına, mevkiine, şartlarına uygun söylemek lazım. Osmanlı bunu yapıyordu. Evet. Bir evliyanın arkasından nasıl söylenir, enbiyanın arkasından nasıl söylenir, bir şairin arkasından nasıl söylenir, bir mimarın arkasından nasıl söylenir? Bunlar kültür meselesi olduğu için efendim ona uygun cümleler, hatta şiirler, beyitler söylerlerdi. Tarih düşürürlerdi. Ya, tarih düşürme diye bir konumuz var ki bugün birkaç kişinin dışında unutuldu. Osmanlı kültür tarihinde bu son derece önemliydi. Büyük bir zat vefat edince bir hayli tarih düşürüldü.
Nasıl düşürüyorlar hocam bu tarihi?
İşte Arapçada, Arap harflerinde her harfin bir rakama tekabül ettiğini biliyoruz.
Bu ebced.
Efendim, ebced hesabıdır bu. Efendim, sen öyle bir beyit söylüyorsun ki rakama vurunca o zatın ölüm tarihi çıkıyor. Bu başlı başına bir ilim. Bu konuda yazılmış kitaplar da vardır. Ebced hesabıyla alakalı.
Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi hocalarından Profesör Doktor Mustafa Karabey'in bu manada çok tarih düştüğüne.
Evet, bu işlerle uğraşıyor bildiğim kadarıyla. Bir kişi daha var. Geçenlerde bir kitabını okudum. Profesör Yakıt soyadı. Yakıt. Yakut da yakın. İsmail olmasına İsmail. Evet. Bu zatın da hayli tarih düşürdüğünü biliyoruz. Belki başka da vardır ama eskiden daha çoktu. Bu kolay bir iş değil. Edebiyat bilgisi ister, tarih bilgisi ister, aruz vezini iyi bileceksin, eski kültürümüze vakıf olacaksın, işin manevi zevkinden hisse yapılacaksın. Öyle önüne gelen tarih düşürmez. Düşürse düşürse kurt düşürür kimse. Evet. Düşürmek kolay mı?
Ya.
Bak hocam. Düşürmek kelimesinden, daha doğrusu düşmek kelimesi, yani zengin, Türkçemiz çok zengin bir kelime, 3-5 manaya gelebiliyor. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'u almak için Edirne'den yola düştü. Bu haberi alan son Bizans kralının içine bir kurt düştü. 28 günlük yok 53 günlük kuşatmadan sonra surlar düştü. Daha sonra İstanbul düştü. İstanbul'u almak öteden beri görülen bir düştü. Bu nimet Fatih'in payına düştü.
Düştü.
Evet.
Bir düştü kaç farklı manada evet. kullanılabiliyor.
Evet.
Bir de düşenin dostu olmaz derlerdi inanmazdım.
Hele bir düşte görürsün o zaman sen dostları düşte görürsün.
Allah düşürmesin.
Amin.
Hocam Hüdayi Hazretleri öyle diyor. Yalancı dünyaya aldanma yahu bu dernek dağılır divan eğlenmez. İki kapılı bir viranedir bu. Bunda konan göçer, konuk eğlenmez.
Eyvallah.
Çok güzel bir şiir, uzunca bir şiir.
Evet.
Bir şair, kez daha rahmetle yad edelim.
Şair ehli tasavvuf, şüeradan olan bir gönül sultanı. Hoş, birçok İslam mutasavvufunun aynı zamanda şair olduğunu evet. biliyoruz. Çünkü ne demek mutasavvuf? Kalp dünyası, gönül dünyası... Galeyana gelen kimse demektir ki böyle bir gönle sahip olan kimsenin şiir söylememesi de pek düşünülemez. Binaenaleyh evet. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri dahil birçok ehli tasavvufun hemen hemen divanları olduğunu, mürettep divanları olduğunu biliyoruz.
Hüdayi Hazretleri'nin
tabii, tabii.
başlı başına eyvallah. Bir Hüdayi divanı var.
Var, evet eyvallah.
Şükürle başladık. O zaman divanı olan Kanuni Sultan Süleyman Han'ın şu mısralarıyla da son noktayı koyalım.
Haydi bakalım.
Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, evet. olmaya devlet evet, cihanda bir nefes sıhhat gibi. Çok evet, teşekkür
muhibbi,
ediyoruz.
Muhibbi güzel söylemiş. Ya. Muhibbi muhabbetle söylemiş.
İyi ki söylemiş.
Muhibbi mahlasıyla yazdığı bu şiirleri divan halinde neşreden kimdir? İlk defa Sultan II. Mahmud Han'ın kızı Adile Sultan.
Adile Sultan. Evet. İlk defa Muhibbi divanını evet, yayınlayan.
Evet. O da şairdir.
Evet.
Adile Sultan da şairdir. Hatta tasavvufa büyük meyli vardır. Efendim Eyüp Sultan Türbesi'nde hücresi vardı. Her Ramazan ayında bir ayı orada geçirirdi hücresinde. Adile Sultan araştırılması gereken son derece önemli bir Osmanlı hanımefendisidir.
Evet bir programda da inşallah konuşuruz daha i̇nşallah, geniş bir şekilde.
İnşallah.
Efendim çok teşekkür
ben
ediyorum.
Ben teşekkür ederim.
Allah razı olsun.
Eyvallah,
çok
eyvallah,
çok teşekkürler. Evet değerli kültür tarihçimiz Dursun Güllek hocamla beraber Erkam Radyo'da Bir Kültür Dünyamızdan Manzaralar programının daha burada sonuna gelmiş oluyoruz. Kıymetli dinleyenlerimiz haftaya aynı saatlerde tekrar bu gönül frekansında yeni Bir Kültür Dünyamızdan Manzaralar programında birlikte olmak dileği ve duasıyla. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın efendim.